Ayrım 19, sayfa 194. Orlando'nun akşam çayına nayuba katmışlardı. Bu bitkinin meyvelerinin suyunun renksiz olmasına karşın içilmesi durumunda idrarı boyadığı biliniyordu. Kırmızı mı diye sordu Zahide. Evet, kan kırmızısı. Ne zamandan beri böyle? Bu sabah tuvalete çıktığımda fark ettim. Ne gibi bir sorun olabilir? Erkeklerin birçoğu gibi Orlando'da dış yaralanmalara fazla aldırış etmezdi. Ancak iç düzensizlikler onu korkuyla dolduruyordu. Bu duygusu yüzünden okunuyordu. Ağrın var mı diye sordu Zahide. Hayır. Elbiselerini çıkar, seni muayene edeceğim. Hepsini mi? Evet, hepsini. Karın üzeri uzan. Zahide onun sırtının bazı bölgelerini yokladı. Peygamber mührünü okşadı. Tipik bir doğum lekesi. Sonra parmakları sırtından aşağı kaydı. Bir demircinin omuzlarına sahipsin. Sırt üstü dön. Bu kez onun göğsünü ve karnını yokladı. Özellikle de kollarının altını. Bir şey arıyormuş da bulamıyormuş gibi özenle inceledi. Aynısını bacaklarının üst kısmına da yaptı. Bu arada parmakları tesadüfen olmuş gibi erkeklik organına sürtünmüştü. Orlando sanki yıldırım çarpmış gibi titredi. Eti kımıldamaya, şişmeye, kabarmaya başlamıştı. Allah, la gudi balhamama, aman tanrım işte bir güvercin diye güldü Zahide. Ona bu ismi mi veriyorsun? Hamama yaban güvercini. Ya sen vücudunun en değerli organına ne isim veriyorsun? Özel bir ismi yok. İsmi yok mu? Şaka yapıyor olmalısın. Böyle bir şey mümkün değil. Allah, Adem'i yaratırken işe erkeklik organından başlamıştı. Peygamberin en önemli savaşçılarından Amr İbn el-As söylemişti bunu. Arap dilinde insanlığın ilk organının 99 ayrı ismi vardır. Ama seninkinin bir tek ismi bile yok. Zavallı Edrian. Zahide dudaklarında alaycı bir gülümsemeyle ona bakıyordu. Orlando utancını elleriyle gizledi. Benimle alay edilmesinden hoşlanmam. Seninle alay etmiyorum. Bilakis sana hayranlık duyuyorum. Güzel bir erkeksin. Birden göz göze geldiler. Orlando onun bakışlarında hoşlanmaya benzer bir duygu yakaladı. Yoksa hoşlanmaktan da mı fazlaydı bu? Zahide birkaç saat sonra El Hadi'ye şöyle dedi. Onu tepeden tırnağa inceledim. Hiç şüphe yok. Ta kendisi. Ve pervasızca söylediği bu yalandan kendisi bile ürktü. İlacın çok iyiydi diye güldü Orlando. Ertesi akşam Zahide'yi ziyarete gittiğinde. Yine eskisi gibiyim. Hayatımı kurtardın. Evet, hayatını kurtardım, dedi Zahide. Bu sözleri son derece ciddi bir ifadeyle söylemişti. Gerçekten de o kadar kötü durumda mıydım? Sana nasıl teşekkür edebilirim? Bana arkadaşlık et, birlikte içelim. Bana kendinden söz edebilirsin. Zahide yan odadan şarap ve iki kadeh getirdi. Erkek olmayan tek insan olarak burada oldukça yalnızlık çekiyorum. Ya birisi gecenin bir vaktinde beni evinden çıkarken görecek olursa? Ne olabilir ki? Hiç. Bir erkek ve bir kadın. Ben onlar için artık bir kadın değilim. Onların gözünde sadece doğurma yeteneğine sahip olanlar kadındır. Beni bir erkek olarak kabul ediyorlar. Ben aynı kanaatte değilim, dedi Orlando. Sen rastladığım en alışılmadık kadınlardan birisin. Sen de tanıdığım diğer erkeklerden oldukça farklısın. Arap erkeği kadınların üstünlüğünden korkar. Bizi eve, kafesin arkasına kapatmalarının esas nedeni de bu. Erkeklerimiz yaşlanıp güçten düştükçe gençlerle kıyaslanmaktan kaçınmak için etraflarını bakirelerle doldurmaya çalışırlar. Peygamber bunun en güzel örneğidir. Neden peygamber? Genç bir erkek olduğu dönemde kendisinden 15 yaş büyük bir kadını seviyordu. Evlendiği zaman kendisi 25, Hatice 40 yaşındaydı. Bu kadın yaşadığı müddetçe peygamberin tek eşi oldu ve İbrahim hariç onun tüm çocuklarını doğurdu. Muhammed bir çeyrek yüzyıl boyunca sadece onu sevdi. Ama onun ölümüyle beraber birden genç kadınlarla ilgilenmeye başladı ve kısa bir süre sonra etrafında gerçek bir harem oluşturdu. Yaşlandıkça da yanına aldığı kızlar giderek gençleşiyordu. ''Bana Hatice'den söz et,'' dedi Orlando. Peygamber'e dair bildiklerimiz bize Hatice'nin ona büyük bir aşkla bağlandığını söylüyor. Hatice'nin yüce gönüllülüğü ve olgunluğu onu büyülemişti. Şüphesiz çok erken yaşta kaybettiği annesini de onda bulmuştu. Sonradan haremini dolduran genç kadınlara rağmen onu asla unutmadı. Ölümünden kısa bir süre önce Hatice'yi dünya üzerindeki en soylu varlık olarak nitelemişti. Hatice ona bir erkeğin sevgi konusunda bilmesi gerekenlerin tümünü öğretmişti. O zaman ben de sana Hatice demeliyim dedi Orlando. Kollarını Zahide'nin boynuna doladı ve onu öpmek istedi. Lütfen yapma. Sana aşka dair söylediklerimi unuttun mu? En tutkulu aşk, ulaşılmaz olanıdır. Doğru, sadece kayıp veya ulaşılamaz cennetler vardır. Avcıya zevk veren öldürdüğü ceylan değil, aksine içinde yanan av ateşidir. Beni dikkatle dinlemişsin diye güldü Zahide. O halde bırak da şimdi ava çıkalım. Bu, heyecanlı bir av partisinin başlangıcıydı. Orlando, Adem'in ilk et parçasının 99 ismini öğrendi. El Camera, çocuğun oyuncağı, Elhe Urmak, evcilleştirilmez olan, El Zoddame, haydut, Abou Laaba, tüküren, El Motela, delici, Abou Rokba, kalın boyunlu, Abou Guetaia, ormanda duran, diğerlerinin en güzeli, El Hamama, yaban güvercini. Senin kadınlığının da isimleri var mı? Elbette diye karşılık verdi Zahide. Birçok ismi vardır. Çoğu da güzel ve korkunçtur. El Hezzaz, hareket eden. El Meusas, emen. El Har, sıcak olan. Abou Belaoum, iştahlı. Abou Çeufline, iki dudaklı. El Ladit, lezzetli. El Sakouti, suskun olan ve buna benzer daha birçoğu. Havva'nın kadehine verilen isimlerin sayısı ilkbaharda vadide açan çiçekler kadar çoktur. Peki senin kadehinin ismi ne? El Tavuk, gerdanlık. Kulağa hoş geliyor dedi Orlando. İkimizin cinselliğinin birleşmesi kulağa daha da hoş gelir. Tavuk al hamama, güvercinin gerdanlığı. Samuel kula bir ata biniyordu. Bu renge kocasının haçlı seferinden geri dönüşüne dek gömleğini değiştirmemeye yemin eden Düşes Isabella'ya ithafen Isabella rengi adı verildiğini anlattı. Sonra da gülerek ekledi. Dük ülkesine sefere çıktığı günden tam 4 yıl sonra geri dönmüştü. Yaşlı adam atlardan oldukça iyi anlıyordu. Kehribar işine başlamadan önce uzun süre at ticareti yapmıştı. Önce Cenova'da sonra da kutsal topraklarda. Ne mükemmel bir işti dedi içini çekerek. Haçlılara atları satıyordum. Müslümanlar da birkaç gün sonra hayvanları onlardan alıp bana getiriyorlardı. Ben de ele geçirdikleri ganimeti satın alıyor, birkaç gün sonra da yeni gelen haçlılara satıyordum. Asla bir şikayetle karşılaşmadım. Bir şövalyenin atından uzun yaşadığı pek enderdir. Bunlar Akka önlerindeki kanlı günlerdi. Ne yazık ki Müslümanların ok yağmuru ve Hristiyan ordularının kılıç darbeleri altında pek çok at da ölüp gidiyordu. Ölmekte olan atlarla dolu bir savaş alanını görmüş müydünüz hiç? Can çekişen hayvanların gözleri acıdan ve dehşetten yuvalarından fırlayacakmış gibi olur. İnsanlara hiç acımıyordum. Savaşı kendileri istemişlerdi ve sonuçlarına katlanmaları da doğaldı. Ama ya atlar? Tanrı böyle bir şeye nasıl izin verebilir? O zavallı yaratıklar neden insanların çılgınlığının cezasını çekiyor? İnsanlar öldükleri zaman toprağa verilir. Kavurucu güneşin altında bırakılan atlar ise davul gibi şişer ve çürümeye başlar. Bazen leşler öyle bir şiddetle patlar ki üzerlerine tünemiş olan akbabalar bile parçalanır. Etrafa yayılan kokuyu tasvir ve tasavvur etmek imkansızdır. Size domuzlarla ilgili anlattıklarımın öcünü alıyorsunuz değil mi diye sordu Benedict. Kesinlikle hayır diye karşılık verdi Samuel. İmparatorla beraber kutsal topraklarda bulunmuş muydunuz? Onunla karşılaşma fırsatım olmadı ama en büyük oğluyla yüz yüze görüştüm. Prens Henrich'le mi? Neden ona prens diyorsunuz? 8 yaşındayken Aken'de Alman kralı olarak taç giymedi mi? Bu kral nasıl bir insan? Diğer soylular gibi o da altını ve ziyneti seven bir adam. Özellikle de bal rengi kehribarı. Yanımdaki tüm taşları satın almıştı. Ancak söylenene göre altından bile daha fazla sevdiği genç kadınlar ona bir servete mal oluyormuş. ''Siz de ona genç kızlar sattınız mı?'' diye sordu Benedict, bıyık altından gülerek. ''Asla insan ticareti yapmam.'' diye karşılık verdi Samuel. ''Dünyada bundan daha büyük bir zulüm olamaz. Bir köle pazarında bulundunuz mu hiç? Orada büyük aileleri bir musevengi gibi parçalayıp ayrı ayrı satıyorlar. Bunun en kötüsünü ise Dimyat'ta yaşamıştım.'' Sonra da anlatmaya başladı. Haçlı ordusu Dimyat Ovası'na kamp kurmuştu. bitmek bilmez kuşatma yüzünden kampta korkunç bir can sıkıntısı baş göstermişti. Hastalık ve başarısızlık savaşçıları canından bezdirmişti. Hristiyan müttefikler arasında kanlı şeref çatışmalarının başladığı anda hiç beklenmedik bir şey gerçekleşti. Ems Nehri civarından gelen birkaç Fries savaşçısı, civardaki fellah köylerine düzenledikleri bir baskında birkaç kız kaçırmayı başarmışlardı. Bu haber kampa yıldırım hızıyla yayılmıştı. Kızlar nerede? Herkes onları görmek istiyordu. Yüzlerce savaşçı akın akın kızların bulunduğu yere geldi. 14, bilemedin 15 yaşlarında 8 kızdı kaçırılanlar. Çıplak ayakları, örgülü saçlarıyla yolunu kaybetmiş çocuklar gibi birbirlerine sarılmışlardı. Büyük bir korkuyla kendilerini gözleriyle yiyen adamlara bakıyorlardı. Sanki aç aslanların yem saati gibiydi. Fries savaşçılarının önderi eğri boynu Spoko, çift ağızlı savaş baltasını havada sallayarak bağırdı. ''Ganimet, onu savaşarak ele geçirene aittir. Savaş yasası bunu emreder. Kızlar bizimdir. Ama işimiz bittiği zaman onları adamlarımızdan satın alabilirsiniz.'' Samuel elinin tersiyle gözlerine dolan yaşları sildi. Böylece kızlar kucaktan kucağa dolaştı. İşini bitiren adam onları bir başkasına satıyordu. Gece yarısı olmadan kızların tümü ölmüştü. Ama ölü kız eti için bile para ödemeye hazır olanlar vardı. İnsanoğlu işte böyle bir canavardır. Evet, savaş doymak nedir bilmez. Karşısına çıkan her şeyi silip süpürür dedi Benedit. Çok tecrübeli bir insansınız. Esas memleketiniz neresi? Bir Yahudinin esas memleketi neresidir ki? Her yer ve hiçbir yer. Göğün altındaki kuşlar gibi. Çektiğimiz acının ve büyüklüğümüzün sebebi de budur. Büyüklük mü diye sordu Benedit, yanlış duymuş gibi. Talmud'un Berakot bölümünde şöyle der. Kudüs'teki tapınağın yıkıldığı gün, Tanrı ile İsrail arasında duran demir bir duvarda yıkıldı. Bu ne anlama geliyor diye sordu Benedit. Biz Yahudiler yaratılış itibarıyla göçebeyiz. Çöl bizim yurdumuzdur. Dinimizin kökleri burada bulunur. Mısır'dan çıktıktan sonra bile pek çok kuşak çölde yaşamak zorunda kaldı. Kutsal kitap 40 yıl diyor. Doğru. Arbayim şanim. Bu 40 ya da pek çok yıl anlamına gelebilir. İsrail kabileleri büyük bir zaman diliminde bir halk oluşturacak şekilde kaynaştı. Hiçbir yere bağlı kalmadan bir su kaynağından diğerine göç edip durdular. Evleri sökülüp takılabilir çadırlardan, kutsal eşyaları ise bir sandıktan ibaretti. Biz rüzgar gibiyiz. Gücümüz hareket yeteneğimizdir. Günün birinde, Yehova saklasın, kendi ülkesinde oturan yerleşik bir halk olduğumuz takdirde, korkarım, seçilmiş kavim olma özelliğimizi yitireceğiz. Uzun tarihiniz boyunca zorlu günleriniz oldu dedi Benedit. Buna rağmen bu günlere dek gelmeyi başardınız. Kavimler zayıf oldukları için değil, kendilerini olduklarından güçlü sandıkları için yok olurlar. Mantığınızı kullanmayı biliyorsunuz. Tanrı cezalandırmak istediğine mantık verir dedi Samuel. Ama mantıktan daha önemlisi dünyaya gülümseyerek bakabilmektir. Yiddiş dilinde bir atasözü şöyle der. Birinde bir çıban varsa üzerine koyacak soğanı yoktur. Soğan bulduğu zaman da çıban yok olmuştur. İnsan her şeye sahip olamaz. Benim durumum iyi. Oyuncuların, müzisyenlerin, fahişelerin, cellatların, çobanların ve çingenelerin hem de Hristiyan olmalarına rağmen aşağılandıkları bir toplumda biz Yahudiler para ve mal ticareti sayesinde kendimize önemli bir yer edindik. İmparatorlukta bizim dışımızda yapılan önemli bir ticaret yoktur. Buna rağmen din denilen karanlık örtü bizi birbirimizden ayırıyor. Bizi ayıran din değil dedi Samuel. Hristiyanlar ve Yahudiler farklı dünyalarda yaşıyor. Farklı takvimler kullanıyor, farklı diller konuşuyorlar. Çocukları farklı okullara gidiyor. Yahudilerin kendilerine mahsus kuyuları, hamamları, berberleri, fırınları ve koşer mezbahaları var. Ve tüm bunlar bir ve aynı şehrin içinde. Hristiyanların yedikleri yiyecekler Yahudilerde tiksinti uyandırıyor ve bunun aksi Hristiyanlar için de geçerli. Biri oruç tuttuğunda diğeri bayram kutluyor. Birinin saygı gösterdiği diğeri tarafından şeytanlaştırılıyor. Taraflar arasında kurulacak dürüst ilişkiler ceza tehdidiyle engelleniyor. Yahudilerin gözünde Hristiyanlar o kadar pistir ki domuz eti yiyen o kafirlerden birisi yanlarına yaklaştığında kendilerini dinlerinin emrettiği şekilde yıkanmak zorunda hissederler. Hristiyanlar ise Yahudi komşularını kuyularını zehirlemekle ve kutsal emanetlere saygısızlık etmekle suçlarlar. Dünya bir tımarhaneden farksız, yaşam ise bir düşten farklı bir şey değil. Sonra göz kırparak ekledi. Ama lütfen sakın beni uyandırayım demeyin. Bir kavşakta iki dost olarak birbirlerinden ayrıldılar. Samuel'in son sözleri şöyleydi. Bir kız dans edemediği zaman müzisyenleri iyi çalamamakla suçlar. Dünyanın bu halinden biz sorumluyuz. Benedict ondan bir torba dolusu kehribar satın almıştı. Vakti gelince bunları prense yaklaşmakta kullanacaktı.